6. ayrım, sayfa 59. Ayana, Mustafa Mutlu. Sık sık epilepsi nöbeti geçiren 14 yaşındaki bir oğlan çocuğu da vardı grupta. Babasıyla birlikte gelmişlerdi ta Manisa'dan. İnternetteki bir sitede yayınlanan bir yazı sayesinde haberdar olmuşlardı şaman kadından. Ayana daha önceki ziyaretçilerine yaptığı gibi önce çocuğun adını, yaşını, annesinin babasının adını söyledi. Başarılı bir öğrenci olduğu için onu kutladı. Sonra da senin derdini çözeceğiz deyip ayağa kalktı. Başından ayak parmaklarına kadar çocuğun vücudunun her yerine ellerini yaklaştırdı. Asla dokunmadı. Yaklaşık 5 santimlik bir mesafeden çocuğun tüm vücuduna enerji verdi. Sonra da yorgan iğnesi gibi bir şeyi başına hızlı hızlı batırıp çıkarmaya başladı. Ne bağırdı ne de canının yandığını gösteren herhangi bir tepki verdi çocuk. Şaman kadın yerine oturduğunda çocuk babasının kulağına "İyileştin mi şimdi yani?" diye fısıldadı. Yanıt Ayana'dan geldi. "Dert yerde, şifa göktedir. Bize düşen görev şifayı gökten indirip derde deva olmaktır. Gök Tanrı'nın izniyle iyileştin evladım." Sonra yeniden boğuk bir sesle çığlıklar atıp davuluna önce yavaş sonra hızlı hızlı vurmaya başladı. Şara odanın kapısını açıp içeridekileri dışarıya davet etti. Gördüklerine ve tanık olduklarına hala anlam veremeyen Sevil de onların arkasından odadan çıkmak için ayağa kalkmıştı ki ayağını eliyle dur işareti yaptı. Herkes çıkınca genç kadına döndü. Üzerindeki kıyafetleri ve aksesuarları göstererek "Şunları çıkarmama yardım et de birlikte yemek yiyelim." dedi. O sırada hiç ummadığı bir şey oldu Sevil'in. Şaman kadın gülümsüyordu. Saatlerce ana kız gibi sohbet ettiler. Şara da katıldı onlara. Şamanizm hakkında konuştular. Hiçbir şey bilmezken nasıl şaman olduğunu anlattı ayağına. Çocukluğundan beri kendisine musallat olan ruhu anlattı. Sonra onunla anlaşmasını ve teslim olmasını. Tutucuların çoğunlukta olduğu bir coğrafyada yaptığı şeyin zorluğunu, hatta imkansızlığını. O yüzden kendisine hoca hanım denmesini kendisinin istediğini, bu sayede taşlanmak yerine ihtibar gören biri olduğunu. Kısa bir süre önce şamanlıkta 3. kademeye geçtiğini, hala belli aralıklarla ormana gidip geldiğini, bazen birkaç gün kaldığını da söyledi sonra. Her gidişinde kılık kıyafetinde ve tümbürüsünde ayağına ninesinin ruhunun istediği şekilde değişiklikler yaptığını, yeni şeyler öğrendiğini anlattı. Ardından Sevil'e dönüp sordu. "Sana musallat olan bir ruh var mı? Yani sülalende şamanlık yapmış birisi ya da birileri?" "Yok," dedi Sevil, "yani bilmiyorum. Ama doğduğum yer ve genlerim nedeniyle sanırım da çok da uzak değilim. Aleviyim ama o içten bağlılık ve dindarlık duygusunu hiç hissetmedim. Bağlama çalıyorum. Hatta yakın zamana kadar cemlere katılıyordu. Ama annem öldükten sonra tüm inancımı ve hevesimi kaybettim. Şamanizm ise çok daha büyüleyici geliyor bana." En anlayamadığım şey de sözüm ona aşırı milliyetçilerin epeyce fazla olduğu bir toplumda ata dininden nasıl olup da bu kadar uzağa düşüldüğü. Yani hem atalarınla, tarihinle, Urallı, Altaylı, Oğuz'la övüneceksin, hem de onların dinini sapkın bir din olarak göreceksin. İslam'a kılıç zoruyla geçilirken katledilen yüz binlerce Türk'ü, yani öz atanı yok sayıp onları kılıçtan geçiren Arap kültürünü yücelteceksin. Gerçekten anlayamıyorum. Kimsenin bunu sorgulamamasını ise hiç anlamıyorum zaten. İşte bu yüzden sorgulamaya başladım ve başım da belaya girdi. Hakkımda dava açtılar. Biliyorum dercesine kafa salladı ayağına, sonra konuşmaya başlamak için gırtlağını temizledi. Sana iyi şeyler söylemek, gelecekten güzel haberler vermek isterdim. Ama yaşadıklarım bununla da kalmayacak. Sorguladığım bu gerçek çoktan birilerinin keyfini kaçırmış bile. Hakkında ferman çıkarmışlar. Eğer bu meseleyi kurcalamaya devam edersen başına hiç de hoş olmayan şeyler gelecek. Sadece kendine değil, seni sevenlere de zarar vereceksin. Gülümsedi Sevil, işte o konuda rahat olun diye karşılık verdi. Benim sevenim falan yok. O yüzden benim dışımda kimse zarar görmez. Ben ise başıma gelecekleri çok da umursamıyorum. Hem bu saatten sonra nasıl dönerim ki? Eğdiği yerden başını kaldırdı ayağına, kızın gözlerinin içine baktı. Seansta olmadıkları için Sevil de kaçırmadı gözlerini. Şimdilik yok diye tısladı kadın. Sesi boğazında düğümlendi. Ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Birden ateş bastı Sevil'i, yüzü kızardı, kekeleyerek yok canım bu saatten sonra diyebildi. Saatte ne varmış ki diye muzipçe itiraz etti kadın. Daha hayatının sabahında sayılırsın. Sohbetin buraya kayması Şara'yı da gülümsetti, lafa girdi. Haydi hayırlısı abla, düğünü bizim köyde yapacağız ama söz mü? Ayağına başını kızına çevirdi. Sevil'le göz teması kurmamaya dikkat ederek anlatmaya başladı. İşte bu yüzden buraya geleceğini hissedince sana musallat oldum. Korkuturum dedim, caydırırım dedim. Ama safi inat çıktın, Nuh dedim, peygamber demedin. Keşke hayat şu odadaki kadar kolay ve sıcak olsaydı. Keşke dünya nimetlerini huzur içinde kardeşçe bölüşebilseydik. Keşke hırsları insanları esir almasaydı. Ama bazılarımızın kalbi düşmanlıkla dolu. Kendileri gibi düşünmeyen, yaşamayan, konuşmayan, davranmayan kimseye tahammülleri yok. Bu insanlar seni de üzecekler güzel kızım. Seni ve hayatında olacak kişiyi uğraşacaklar. Karanlık ve uykusuz geceler görüyorum alın yazında. Gözyaşı görüyorum. Silahlı, külahlı adamlar, vahşi domuzlar, kana susamış sırtlanlar görüyorum. Kadını dinledikçe tüylerinin ürperdiğini hissetti Sevil. Çünkü boşa konuşacak biri değildi. Ne de olsa üçüncü mertebeden bir şamandı karşısındaki. Elimden geldiğince dikkat ederim ayağına anne diye fısıldadı. Kızın dudaklarından çıkan bu son sözcükle ayağınayı etkiledi. Kurumaya yüz tutmuş gözlerinden birer damla yaş düştü önlerindeki yer sofrasına. Belki de içine doğmuştur. Belki de şu an seninle konuşan ben değilimdir de kanserden kaybettiğim annenin ruhudur. Belki de günlerdir bu konudan uzak durmanı sağlamam için beni çimdikleyip duran, uyutmayan ruh annenin ruhudur. Sahi mi? Öyle mi? Diye oturduğu yerde dizlerinin üzerinde doğruldu Sevil. Kalbi yeniden hızla çarptı. Bu kez onun gözlerinden ip gibi yaşlar akmaya başladı. Bilmiyorum ama bir süredir benimle sadece ayağına ninemin ruhu değil, ismen beni arayan ama hiç tanımadığım bazı ruhlar da temas kuruyor. Yani güvenliğin konusunda göklerden uyarılıyorsun kızım. Lütfen dikkat et, ağzından çıkan sözlerin sana kurşun olarak dönmesine yol açma. Sözlerinin ucunu biraz kütleştir. Bir tek sen mi görüyorsun bu dünyadaki saçmalıkları? Bir tek sen mi biliyorsun? Bir tek sen mi kurtaracaksın insanlığı? İnsanlar bin yıldan fazla bir süredir kendi dinlerinden koparılmışsa, kendilerini katledenlerin dinine tapınmaya başlamışlarsa ve bunun konuşulmasını bile yasaklamışlarsa sen ne yapabilirsin ki? Belki akıllı birkaç kişiyi etkileyebilirsin, konudan haberdar olmalarını sağlarsın o kadar. Ama geri kalan güruh tarafından din düşmanı bir cadı olarak ilan edilirsin. Eğer bunları bana söyleten annense ona, değilse bana kulak ver. Kalbinle değil aklınla dinle bizi. Bu zamana kadar yaptıkların bile birilerini ürküttü ki seni mahkemeye çıkaracaklar. Bari bundan sonrası için dikkatli ol.
Ayağına sözlerini bitirdikten sonra kıza tekrar baktı ve ben söyleyeceğimi söyledim. Bir yol ayrımındasın, gideceğin yolu seç. Yok, ille de ben haklıyım, bildiğimi yapacağım diyorsan önlemini al. Yalnız gezme, yalnız oturma, bilmediğin, tanımadığın insanlarla görüşme dedi. Sonra ellerinden güç alarak yer sofrasından kalktı, camın önündeki sedire doğru yürüdü. Bağdaş kurup oturduktan sonra kızına baktı.
Haydi benim Şaram, hadi benim ufkum, geleceğim, sonsuzluğum, kahvemi yaptı içeyim.
Sonra bir baş hareketiyle yerde oturmaya devam eden Sevil'i gösterdi.
Sor bakalım hanım kızımız kahvesini nasıl içermiş? Sivil'in kafası karışmıştı. Biraz önce kendisini uyaran ve adeta yalvaran o kadın, gerçekten de Aya Ana'nın ruhuna girmiş olan annesi olabilir miydi? 11. Bölüm. Kahvesini içtikten sonra oturduğu sedirde bir saat kadar kestirdi ayağına. Bu arada Sevil de sofrayı toplayıp bulaşıklara girişen Şahra'ya yardım etti. Kısa sürede senli bende olmuşlardı. Abla diyordu Sevil'e Şahra. Evin içindeki eşyaların eskiliği, mobilyaların neredeyse dökülüyor olması dikkatini çekti Sevil'in. Tabaklar bile melamindi. Bu zamanda melamin mi kaldı Allah aşkına diye düşünürken birdenbire diline hakim olamadı. Bu işten para kazanmıyor musunuz? Şahra hiç beklenmediği bu soru karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sağ elinin işaret parmağını ağzına götürerek "Şşş!" dedi, sonra ekledi. İyi ki anneme sormadın bu soruyu, çok kızıyor. En hassas olduğu nokta bu. Neden ki diye sordu Sevil. Günah diyor. Bu ruhların teveccühünü kötüye kullanmak anlamına gelirmiş. Bedenine giren ruh buna çok kızar ve cezalandırırmış. Şamanlığın en önemli şartı dünya nimetlerinden vazgeçebilmek, maddi ve manevi hırslardan arınabilmekmiş. Gerçi kendilerine şaman denilmesini isteyen bazı kişilerin bu işi parayla yaptıklarını, daha doğrusu yapamadıklarını duyduk ama onların hepsi şarlatan. Peki nasıl geçiniyorsunuz o zaman? Gülümsedi Şahra. Geçindiğimizi kim söyledi ki? Annemin 3 yıl önce rahmetli olan babasından kalan maaşı var. Ben de babamın maaşını alıyorum. İkisi bir asgari ücretten biraz fazla ediyor. Abim de askere gitmeden önce kasabada, lokantada, berberde, kaportacıda, yani nerede iş bulursa orada çalıştı. Şimdi hiçbir yerde çalışmıyor. İstanbul'a gitmek istediğini söylüyor. Annemin misafirlerinden bir sevgili yaptı kendisine. Yani buraya dünyanın dört bir yanından koşup gelen bunca insandan, hem de böylesine önemli bir iş için gerçekten para almıyorsunuz. Buna inanmak gerçekten zor. Söylediklerine güvenilmemesi Şahra'yı kızdırdı. Niye öyle söylüyorsun abla? Sana yalan borcum mu var? Alsak alıyoruz derim. Sinirlenince birdenbire konuşması değişmiş, Amasya şivesine geçmişti. Geçen yıl İstanbullu bir kadın derdine şifa buldu diye anneme şu yeni ince televizyonlardan gönderdi de annem kıyameti kopardı. Yetmezmiş gibi bir de televizyonu iade etmek için kargoya cebimizden para ödedik. Bulaşıkladı, kuruladığı beze ellerini sildi Sevil, sonra gidip Şahra'nın başını göğsüne çekti. Özür dilerim kardeşim, seni kırdım. Cahilliğime ver. İyisimi hiç sormamış olayım, tamam mı? Barıştık mı? Barıştık. Kısa süren bir sessizlikten sonra ekledi. Ama bir şartla, benim de bir sorum var. Kızmak yok ama anneme de söylemeyeceksin. Güldü Şahra. Tamam, sor dedi. Elindeki bardakları tezgahın üzerine bıraktı. Sevil'in yanına iyice sokuldu. Sen hiç o işi yaptın mı dedi fısıldayarak. Şaşırma sırası Sevil'deydi. Hangi işi? Aman abla, o işi işte, anlasana. Ha diye bir kahkaha attı Sevil. Yok, yapmadım. Şehirli kızların o işi yapmak için evlenmeyi beklemediğini söylüyorlar da o yüzden sordum. Bekleyen de vardır, beklemeyen de. Vallahi karşıma doğru biri çıksa ben ne yapardım bilmiyorum. Ama beklemezdim herhalde. Vış! Güldü Sevil. Ne vışı? Belediye ya da imam nikahı mı beni namuslu yapacak? Hem hiç duymadı mı, namus beyindedir, yürektedir. Verilen sözün tutulmasındadır. Bize ezberletildiği gibi iki bacağın arasında değildir. Vallahi ben beyin, yürek nedir anlamam. Bu köylük yerde adın hemen orospuya çıkar. Ben yapmam o yüzden. Sohbet tam koyulaşmıştı ki annesi içeriden seslendi. Şahra, ateşi yaktın mı? Bir vış daha çekti genç kız. Hemen yakıyorum ana. Sonra telaşla Sevil'in elinden tutup evin arka bahçesindeki avluya doğru çekiştirdi. Lafa daldık abla, ateşi unuttuk. Gel de birlikte yakalım. Yaklaşık 30 metrekarelik avlunun zemini topraktı. Tam orta yerine çember şeklinde irice taşlar dizilmişti. Şara hemen kerpiç müştemilatın duvarına dizilmiş irili ufaklı odunlardan birkaç tane alıp taşların tam ortasına tüfek çatar gibi dikine ve çaprazlama yerleştirdi. Yığının tam ortasına da birkaç çıra koydu, biraz da ispirto serpiştirip kibritle ateşi tutuşturdu. Kuru odunların yanması uzun sürmedi. Şara bu arada kenarda duran ve rengarenk kumaşlarla, at nallarıyla, nazar boncuklarıyla, parlak sarı ve beyaz metal parçalarıyla, kaz ayaklarıyla, ayı tırnaklarıyla süslü bir berjer koltuğu ateşin başına yerleştirdi. Sevil tüm bu olanları hiçbir anlam yüklemeden izliyor, sadece kızın kendisine verdiği talimatları yerine getiriyordu. Daha birkaç dakika geçmemişti ki Şara içeriye yöneldi. ''Sen şu köşede otur bekle abla, ben annemi giydireyim sonra yeni grubu alacağız.'' Geri dönüp duvarın dibinde duran ve iç içe geçirilmiş tabureleri gösterdi. ''Şunları da ateşin çevresine halka gibi diziver bir zahmet.'' Kızın telaşına şimdi anlam verdi Sevil. Okuduğu kitaplardan hatırladığı kadarıyla az sonra bir halka ayinine tanıklık edecekti. Doğrusu bu kadarını o bile beklemiyordu. Bu gerçekten çok özel bir andı. Ateş iyice harlanmıştı ki Ayana yanında kızıyla birlikte geldi. Sabahki seansta giydiği kıyafet üzerindeydi. Her tarafından uzun renkli ipler, boncuklar sarkıyordu. Sabahkinden farklı olan tek şey başındaki koç boynuzuydu. Elindeki tümbürüsünü arada bir titretiyor, her titretişinde tefin çevresindeki zillerden şıngır mıngır sesler yükseliyordu. Sevil halkanın dışında uzak bir köşeye koyduğu tabureye ilişmişti. Ayağına aldığına bağladı, bandanaya sıkıştırdı, saçaklı maskeyi indirdi, tümbürüsüne vurarak ateşin etrafında dönmeye başladı. Kızılderililerin ya da Afrikalıların danslarına benzeyen figürler yapıyordu. Kendisinden hiç beklenmeyen bir çeviklikle ve zindelikle dans ediyor, elindeki tümbürüden çıkan ritme uyarak başını indirip kaldırıyor, sağa sola sallıyordu. 5 dakika kadar sonra kendisinden tamamen geçmişti. İşte tam bu sırada adlarını önceden Şara'ya verdiği ziyaretçiler tek sıra halinde avluya girip tahta taburelere oturdu. Hepsi kadının dansını büyük bir şaşkınlıkla izliyordu. Bir ellerinde uzun kesilmiş kekik sapları, diğerlerinde kendilerinin getirdiği sütler, bisküviler, şekerlemeler vardı. Şara'nın içeride öğütlediği gibi önce ellerindeki otu önlerindeki ateşe uzatıp yaktılar, sonra da tütsü gibi başlarının üzerinde gezdirmeye başladılar. Bu ayin öncesinde ruhlarını temizlemeye yarıyordu. Öyle demişti genç kız. Sonra da diğer ellerindeki torbadan çıkardıkları yiyeceklerin ve sütlerin bir bölümünü sırayla ateşe attılar. Böylece birazdan yanlarına gelecek olan iyi ruhlara ikramda bulunmuş, onları memnun etmiş oldular. Ayağına yaklaşık 10 dakika boyunca elindeki tümbürüyü çalarak dans etmeyi ve ateşin etrafında dönmeyi sürdürdü. Dua gibi bir şeyler mırıldanıyor, sonra tümbürüyü havaya kaldırarak daha hızlı çalıyordu. Ardından titremeye ve ileriye geriye savrulmaya başladı. Sevil'in kitaplarda okuduklarına göre bu kendi bedenini çağırdığı, ruha emanet etme işleminin tamamlandığı anlamına geliyordu. Şaman kadının bedenine yerleşen ruh bir süre sonra süslü koltuğa oturdu. Sonra tıpkı sabahki seansta olduğu gibi herkesle tek tek konuşmaya ve ilgilenmeye başladı. Her sıkıntı için ayrı bir dua okuyor, başını ileriye geriye sallıyor, oturduğu berjer koltuğun arkalığına kafasını vuruyor, sonra tekrar normalleşiyordu. Kimi ziyaretçilerinin başının üzerinde çeşitli otlar yaktı, kimilerinin üzerine bir tastaki sudan serpti. Sırası gelen herkese kendi sorunlarını çözmede yardımcı olacağını düşündü, minik eşyalar verdi. Genç bir adamın parmağına onu kötülüklerden koruması için gümüş bir yüzük taktı ve asla çıkarmamasını söyledi. Orta yaşlı bir kadına kartal kanadından yolunmuşa benzeyen bir kolye ucu uzattı. Kimine kurumuş ve renkli iplerle bağlanmış otlar, kimine küçük bir şişe içinde bazı özel bitkilerden yapılmış karışımlar hediye etti. Bunları yaşadıkları yerlere asmalarını ya da dökmelerini istedi. Bu hediyelerin o kişileri yaşadıkları sorundan kurtaracağını, rahatlatacağını, huzur vereceğini söyledi. Bazı ziyaretçilerin ise sağlık sorunu yoktu. Şaman onlarla da işlerini, ailevi sorunlarını konuştu. Mesela adamın birine, "Kardeşin seni öldürmek istemiş, şimdi hapiste, yakın bir zamanda çıkacak. Onu etrafından uzak tut, senin için hala büyük tehlike" deyince adamın tansiyonu çıktı ve olduğu yere yığıldı. Ayağını hemen adamın şah damarına parmağıyla bastırıp bir şeyler mırıldandı, sonra Şahra'nın getirdiği suyu içirdi. Adam kendine gelince, "Merak etme, kardeşim bundan sonra sana ve ailene zarar veremeyecek. Yeter ki şunu kolundan çıkarma" diyerek deriden yapılmış siyah bir bileklik uzattı. Kadının birine komadaki kocasını artık özgür bırakmasını, bunu derin uykudaki adamın kulağına 3 kez fısıldamasını söyledi. Bu yetmeyebilir de, "Ayrıca seni affettim, gidebilirsin" demeyi de ihmal etmeyecekti. Böylece adamın ruhu rahatlayacak, özgür kalacak ve ölümü kabul edebilecekti. Kadın bunları duyunca hıçkırarak ağlamaya başladı. Seans yaklaşık 2 saat sürdü. Ortada yanan ateş sönmeye yüz tuttu. Ayağının bedenine giren ruh yaşlı bir adamın oğluyla konuşuyordu ki birdenbire ziyaretçilerden birinin elindeki cep telefonunu göstererek bağırmaya başladı. "Burada bir tek göz var, çabuk kapatın şunu" diye Şahra'dan ve Sevil'den yardım istedi. Sonra da "Kaydı silin, kaydı silin, tek göz uğursuzluk getirir" diye haykırdı. Seans bitip ruh vücudunu terk ettiğinde ayağına koltuğa yığılıp kaldı. Derin bir uykuya dalmıştı. Şahra elini dudaklarına götürüp Sevil'e sus işareti yaptı. "Bu şaman halkası en zoru" dedi fısıldayarak. "Haftada bir yapıyor ama saatlerce kendine gelemiyor." Sonra uyuyan kadının hala elinde tuttuğu tümbürüyü alıp Sevil'e uzattı. "Yardım etsene abla, şuraları toplayalım." 2 saate yakın avludaki koltukta uyudu ayağına. O sırada Şahra ile Sevil birlikte akşam yemeğini hazırladılar. 40 yıllık arkadaş gibiydiler. Kahkahalarla süsleniyordu sohbetleri. Şahra domatesli nohutlu bulgur pilavıyla pazı kavurması yapmıştı. Sevil soğanları domatesleri keserek sarımsakları ayıklayarak yardım etmişti ona. Bu kez yer sofrasını değil de oturma odasındaki muşamba örtülü masayı hazırladı genç kız. "Halk hayininden sonra annemin her yeri ağrıyor. Şimdi oturamaz yer sofrasına" demişti. Lavaboda ellerini sabunla yıkadı, büyükçe bir çömleğin içine soktu, bir avuç turşuyu alıp cam bir kaseye koydu. Tüm ev bir anda sirke ve sarımsak kokusuyla doldu. Sevil dayanamayıp hemen küçük bir lahana parçasını ağzına attı. "Oh, mis, en sevdiğim şey." Tuvaletten gelen sifon sesinden Ayana'nın uyandığını anladılar. Kızı hemen elinde bir havluyla tuvaletin kapısına koştu, endişeyle sordu. "Annem, iyi misin?" İçeriden gelen "Heh, iyiyim" yanıtıyla rahatladı. Sonra Sevil'e açıklama yapma gereği hissetti. "Hiç sevmiyorum halk hainini, annemi çok yoruyor." Yanıt gıcırdayan kapıdaki Ayana'dan geldi. "Nankörlük etmeyeceğiz kızım, bu da işimizin bir parçası. Gök Tengri bize nasip etmiş, şikayet etmeyeceğiz." Ellerini kurulayarak masaya yürüdü, sandalyesini çekip oturdu. Hadi buyurun." Bol sohbet eşliğinde yenen bu yemek annesinin yaptıkları dışında Ayana'nın hayatında yediği en lezzetli ve en güzel yemekti. 6. ayrının sonu. Sayfa 70.